Ayrım 7. Kızılderili'nin Ay'a gönderdiği mesaj. Aztek inancına göre ilk güneşi sel götürür ve dünyadaki her şey balığa dönüşür. İkinci güneşi kaplanlar yer, üçüncüsünü ateşten yağmur yok eder. Dördüncü güneşi ise fırtına siler ve o esnada insanlar maymuna dönüşüp dağlara kaçarlar. Tanrılar bunun üzerine günü aydınlatma görevini kimin yerine getireceğine karar vermek için bir toplantı yaparlar. Deniz kabukları tanrısı gönüllü olarak ortaya atlar ama başka birinin daha göreve talip olmasını isterler. Kimseden ses çıkmayınca da en çirkinleri olan kambur, irinli ve frengili tanrının aday olmasına karar verirler. Yakılan ateşe hiç düşünmeden kendini atar çirkin tanrı. Deniz kabukları tanrısı ise tereddüt eder, ateşin yanında duraksar. Bu yüzden tanrılar onu ateşe itmeye karar verirler. Frengili tanrı güneşe dönüşür ve kana, güce gereksinimi olduğu için adaklar sunulur ona. Deniz kabukları tanrısının yüzüne bir tavşanla vurula vurula parlaklığı söndürülür. Aztekler ayın üstündeki lekelerin dayaktan kalan izler olduğuna inanırlar. Ay'a insan göndermek üzere kolları sıvayan NASA, 1966 yılında planlanan çalışmalar doğrultusunda astronotları Navajo Kızılderililerine ayrılan rezervasyon topraklarında eğitmeye başlar. Bu yerin seçilmesinin nedeni o bölgedeki yüzey şekillerinin Ay'a çok benzemesidir. Eh benzer tabii. Kızılderililere öyle bir yer verilmiştir ki orada da tıpkı Ay gibi hayat yoktur. Uzay kıyafetleri giydirilen astronotlara Ay'a indiklerinde ne yapacakları, nasıl davranacakları anlatılırken yaşlı bir Kızılderili'nin yanında bir çocukla birlikte çalışmaları her gün izlediği görülür. Aradan geçen birkaç gün sonra çocuk yanlarına gelir. Beni babam gönderdi. O beyaz adamın dilini bilmiyor. Ben okulda öğrendim. Babam bu garip aletler ve kıyafetlerle burada günlerdir ne yaptığınızı soruyor. Bir NASA'lı yetkilinin Ay'a gitmek üzere olduklarını, bunun için astronotları eğittiklerini anlatması üzerine Kızılderili çocuk babasının yanına geri döner. Çok geçmeden de günlerdir hiç kımıldamadan duran yaşlı Kızılderili koşarak astronotların yanına gelir ve nefes nefese Navajo diliyle bir şeyler söyler. Söyleneni anlamayan NASA'lı bilim insanları babasının arkasından koşarak gelen çocuğa bakarlar. Çocuk beyaz adamın Ay'a gideceğini öğrenince babasının çok heyecanlandığını anlatır ve kendisinin de Ay'a bir mesajı olduğunu, onu da yanlarında götürüp götüremeyeceklerini sorduğunu söyler. Günlerdir güneş altında ciddi ciddi çalışmaktan sıkılan bilim insanları bir teyp uzatırlar. Babana söyle, mesajını bu teybe söylesin. Söz, giderken yanımızda götüreceğiz. Kızılderili çocuğun beyaz adamın sözlerini Navajo diline çevirmesinden sonra teybe bir şeyler söyler, sonra da kızgın adımlarla uzaklaşır oradan. Çocuk da babasının peşinden. O gece ay doğmaz astronotların uykusuna. NASA ekibindeki herkesin ortak merakı şudur. Teypteki sözler ne anlama geliyor? Bir Kızılderili'nin Ay'a gönderdiği mesaj ne olabilir ki? Ertesi gün Kızılderili çocuk da babası da gelmez çalışma alanına. Teypteki mesajın ne olduğunu merak eden astronotlar yakındaki Kızılderili köyüne giderler ve bir başka Kızılderili'den mesajın anlamını öğrenirler. Bu adamlara dikkat edin. Topraklarınızı almaya geliyorlar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Kızılderililerin dillerini, dinlerini, kıyafetlerini değiştirmek isteyen beyaz adama karşı verdiği direniş çoktan kırılmıştı. Amerika'daki okullarda Kızılderili dillerinin konuşulması yasaktı. Kızılderili öğrenciler ana dillerini konuşurken yakalandıklarında ağır cezalara çarptırılmaktaydı. Kızılderililer kravat bağlayarak kiliseye gitmek ve beyaz adamın diliyle ilahi okumak zorundaydılar. Böylesi bir dönemde Japonlar Pearl Harbor baskınıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik donanmasının belini kırmış olsalar da yandaşları Almanya ve İtalya'nın yenilgiye uğramasıyla köşeye sıkışırlar. Ama Amerika bir türlü güçlü bir hava saldırısı düzenleyememektedir Japonya'ya. Çünkü Japonlar telsiz konuşmalarındaki tüm şifreleri çözmekte ve önceden önlem alabilmektedir. Bir adada yaşayan Japonların kendilerine kafa tutmalarından iyice rahatsız olan Amerika, atom bombası atmakta kararlıdır. Ne var ki Pasifik Okyanusu'ndaki radar ağının kırılması için kendisi küçük ama konumu çok büyük olan Iwo Jima adasının alınması gerekmektedir. Iwo Jima küçük olmasına küçük bir adadır ama köstebek yuvası gibi kazılmış olan toprak altındaki tünellerde 22 bin Japon askeri mevzilenmiştir. Volkanik özelliğe sahip olan adada tünel kazmakta zorlanmayan Japonlar, Amerika'nın Iwo Jima'yı almadan ülkelerine saldıramayacağını bildiklerinden adayı tüm güçleriyle savunmaktadırlar. 1945 yılının 19 Şubat günü adanın açıklarında boy gösteren Amerikan donanmasındaki askerler karşılarındaki toprak parçasının küçüklüğüne bakarak savaşın en fazla bir gün süreceğini düşünürler. Adaya çıkarma yapma emri verilmeden önce komutanın şu sözleri duyulur. Sizlerden bu Allah'ın belası Navaholları korumanızı istiyorum. Onlara çok ihtiyacımız var. Amerika telsiz konuşmalarındaki şifrelerin Japonlar tarafından çözülmesini engellemek için bir yol bulur. Anlaşılması son derece güç bir dil konuşan Navaholları askere alıp telsizlerin başına oturtmak. Toplama kamplarından apar topar getirilen 400 Kızılderili'ye üstlerine Navaho şifre konuşucuları yazan bereler giydirilir. Iwo Jima adasına çıkarma yapıldığında Navaholar taşıdıkları telsiz sayesinde ağır hareket ettiklerinden kolay hedef olmaktaydılar. Üstelik bir Kızılderili'nin Japonların eline esir düşüp tüm konuşmaların anlaşılabilme tehlikesi de vardır. Bu yüzden 1492 yılından beri sayısız katliam yapan beyaz adam tarih sayfalarında ilk kez bir savaşta Kızılderilileri koruma görevini üstlenir. Navaholar İngilizce hazırlanan mesajları kendi dillerine çevirip telsizle karşı tarafa iletmeye başladığında Iwo Jima adası kelimenin tam anlamıyla cehenneme dönüşür. Gönderilen mesaj önemli ise Arizona için mesaj var şifresi kullanılır. Bu şifre konuşmanın Navaho dilinde yapılacağını gösterir. Mesajın içinde ayrıca ancak bir Navaho'nun anlayabileceği dil oyunları da vardır. Örneğin el bombasına patates, roketlere yer kaynatan, savaş uçaklarına da öten kuş denilir. Bir aydan fazla süren savaş sonrasında 6000 Amerikan askeri ölürken Japonlardan ancak 1000 kişi sağ kalmayı başarır. Kızılderililer aşağılanan, yasaklanan dilleriyle Amerika'nın kurtarıcısı olurlar. Peki ama ana dillerini konuştuklarında işkence gören Kızılderililer nasıl bir duygu içindeydiler savaşırlarken? Bu sorunun yanıtını bir Navaholu Pearl Harbor'a yapılan saldırıya gönderme yaparak şöyle verir. Tek bildiğim şey Amerika'nın bizim topraklarımız olduğu ve birileri tarafından bombalandığıdır. Bu hiç de hoşumuza gitmedi. Anadolu'daki okullarda da dil kontrolü yapılmıştır kimi öğretmenler tarafından. Ana dilini evinde konuşan öğrencinin dilinde iz kalacağı uyarısı yapan öğretmeni her sabah ağızları açık çocuklar karşılar sınıfta. Hepsinin de dili bir karış dışarıdadır. Yüreklerinde de evlerinde Kürtçe konuşulduğunun anlaşılma korkusu vardır. 12 Eylül darbesinin ardından sıkı yönetim mahkemeleri tarafından yargılanan Kamber Ateş, Mamak cezaevinde bulur kendini. Ömür boyu hapsi istendiğinden B bloğun tecrit hücrelerinden birine konulur. Bir gün gardiyan bir mektup verir dört duvar arasındaki Kamber Ateş'e. Mektupta ilk görüş gününe "Dünya gözüyle oğlumu son bir kez göreyim" diyen annesinin getirileceği yazılıdır. Hoparlörden adının okunduğunu duyan Kamber Ateş, açılan hücre kapısından bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi renkler dünyasına kanat çırparcasına çıkar. Tel örgünün arkasında kardeşi durmaktadır. Ve tabii ki bir de annesi. El kol işareti yapmanın, alçak sesle konuşmanın yasak olduğu görüş gününde yaşlı kadın aylar sonra ilk kez gördüğü oğluna sorar. "Kamber Ateş, nasılsın?" Kamber Ateş, "İyiyim can annem, iyiyim." karşılığını verdikten sonra kadın yineler. "Kamber Ateş, nasılsın?" "İyiyim, çok iyiyim. Sizler nasılsınız?" Kısa süren sessizliği kadının sesi bozar yeniden. "Kamber Ateş, nasılsın?" İşte o an kardeşinin yol boyunca annesine yalnızca bir tümce ezberletebildiğini anlar Kamber Ateş. Yaşlı kadının ninniler söyleyerek büyüttüğü çocuğuna kendi diliyle seslenmesinin yasak olduğu salonun duvarlarında kocaman harflerle şu yazılıdır. "Türkçe konuş, çok konuş." Bir Anadolu ozanından iki dize. "Dil bir anadır kucağında çocuğu." Bilinmeyen bir ay öyküsü. Western filmlerinde alışık olduğumuz bir sahne vardır. Gece ateş yakan bir kovboy uyumadan önce kahve pişirir. Aynı görüntüyle çizgi roman kahramanı Alaska'nın Vicdan Borcu adlı serüveninde de karşılaşırız. Ne var ki öykülerini Berardi'nin yazdığı, Ambrosi'nin çizdiği Alaska, ateşin yanında kitap okumaktadır. Parantez içinde fotoğraf 15. Kitap okuyan bir çizgi roman kahramanı. Hem de bir kovboy. Alaska'nın 5 no'lu serüven kitabı kütüphanemin en gözde eserlerindendir. Kitabı sık sık elime alır ve sözünü ettiğim sayfaya dakikalarca bakarım. Kitap okuyan bir çizgi roman kahramanı görmek her seferinde şaşırtır beni. Polisiye romanın yaratıcısı kabul edilen Edgar Allan Poe'yu okumaktadır Alaska. Elinde tuttuğu yazarın gerilim türünün şaheserlerinden sayılan Kuyu ve Sarkaç adlı öyküsüdür. Ama ben Poe'nun kitabından söz etmeyeceğim sizlere. Kitap okuyan çizgi roman kahramanının tepesinde duran ay için Amerika'da yazılan ama çoğumuzun bilmediğine inandığım bir öyküden bahsetmek istiyorum. New York Sun gazetesinin 25 Ağustos 1845 tarihli sayısı birkaç saat içinde tükenir. Gazete bayilerinin önünde yığılmalara neden olan haber başlığı şudur. Büyük astronomik keşifler, Sir John Herschel'ın son zamanlarda ümit burnunda edindiği bilgiler. John Herschel ünlü bir İngiliz astronomi bilginidir. Babası William Herschel da Uranüs gezegenini ve yüzlerce yıldızı keşfetmiş bir bilim insanıydı. O gün gazetede John Herschel'ın güçlü teleskopuyla yaptığı yeni gözlemler halka anlatılmaya başlanılmaktadır. Yazı dizisinin ilk gününde dağların, ormanların ve bitki örtüsünün görüldüğü bir ay resminin yer aldığı sayfada dünyanın uydusunda hayat olabileceği düşüncesine göz kırpan bir yazı yayınlanır. Bunun üzerine New Yorklular ertesi günü iple çekmeye başlarlar. İkinci gün John Herschel, beyaz kumsallarla çevrili bir denizden ve kırmızı renkli dev çiçeklerden söz eder yazısında. Meşe ağacına benzer bir bitki örtüsü arasında bizona benzer hayvanın gezindiğini duyan halk, gazete bayilerinin önünden ayrılmamakta, gazete matbaası da bu isteği karşılamak için baskı üstüne baskı yapmaktadır. Saygın bir bilim insanı olan Herschel'a inanmamayı hiç kimse aklının köşesinden geçirmemektedir. Üstelik ayla ilgili açıklamalar son derece inandırıcı bir dille sunulur okura. Tek boynuzlu mavi renkli keçiler, kısa boylu zürafalar, kırmızı kuşlar, görülebilen canlılardan yalnızca bazılarıdır. Herschel 38 çeşit ağaçta belirlemiştir. Yazı dizisinin 13. gününe gelindiğinde otellerde yer bulmanın olanağı yoktur. New York haberi duyup diğer kentlerden gelen meraklılar ve bilim insanlarının istilasına uğrar. Gazetenin 28 Ağustos sayısını okuyanlar neredeyse küçük dillerini yutarlar şaşkınlıktan. Çünkü o gün ayda yarasaya benzeyen adamların varlığı açıklanır. Bunlar 1,5 metre boyunda, ince deriden iki kanatı olan, bakır renkli ve alt çenelerinde sakal taşıyan, orangutana benzeyen canlılardır. Hatta birbirleriyle konuştukları, yüzdükleri ve yemek yedikleri de güçlü teleskop sayesinde görülmüştür. Yedikleri de garip, sarı renkli bir meyvedir. Yazı dizisinde böylesine ince ayrıntılara girilmesi bilim insanlarında şüphe uyandırmaya başlar. Yale Üniversitesi'nde oluşturulan komite, Amerika'nın en çok satan gazetesi konumuna gelen New York Sun'dan yazıları incelemek üzere izin ister. Avrupa dillerine de çevrilen gazete, Fransız Bilim Akademisi tarafından da alaycı bir dille yerden yere vurulur. John Herschel gerçekten de Güney Afrika'daki rasathanesinde çalışmalar yapmaktadır. Ama gazetenin editörü Richard Locke'un ay öyküsünün kendisi tarafından uydurulduğunu bir başka gazetede itiraf etmesiyle her şey alt üst olur. Düşler yerini hayal kırıklığına bırakır. Gazetenin sahibi Moses A. Beach, satışlar artmazsa işten kovulacağını söyler bir gün Luca. İşinden olmak istemeyen genç gazetecinin aklına da böyle bir oyun gelir. İlk yazıyı yazdıktan sonra halkın arasında gezinerek neler duymak istediklerini öğrenmekte ve bir arkadaşının yardımıyla da onları kaleme almaktadır. Richard Locke gerçek ortaya çıkınca hiç de yıkıcı bir tepkiyle karşılaşmaz. Aksine başarılı sayılır. Yazıları da kitap haline getirilir. Kitabın kısa sürede 60 bin satmasıyla da iyi bir kazanç elde eder. Locke asıl başarının kendisine yardım eden arkadaşına ait olduğunu sürekli olarak yineler. Locke'un arkadaşı çizgi roman kahramanı Alaska'nın Ay Işığı Altında kitabını okuduğu Edgar Allan Poe'dan başkası değildir. Bu öyküyü öğrendikten sonra Poe'nun şu sözü daha da anlam kazanıyor. Ay asla bana hayaller getirmeden ışıldamaz.